Ayrım 11. Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Mustafa Hoş. Sayfa 105. Şule Chat ve Twitter adaleti. Ceren Damar'ı anlatırken Şule Chat cinayetinden de bahsetmek gerekiyor. Sosyal medya olmasa Şule Chat'in katilleri şimdi elini kolunu sallayarak geziyordu. Türkiye Şule Chat ismini ilk defa 2018 yılı Mayıs ayında duydu. Şule Chat Ankara'nın lüks plazalardan birinin 20. katından düşerek hayatını kaybetti ve medya bunu intihar olarak duyurdu. Şüpheli Çağatay Aksu ve Berk Akan tutuklanmamıştı. İki kez gözaltına alınıp serbest bırakıldılar. Şule Chat'in arkadaşları ve ailesi sosyal medyada ölümün izini sürdü. Benim gibi gazeteciler de bu izi devam ettirdi. Sanık avukatı Levent Ekmen savunması ise cinsiyetçi ve ölen insanı rencide ediciydi. Zamanın ruhu kadın cinayetlerinde kadının namusuna dil uzatmak üzerine kuruluydu. Levent Ekmen de aynı şeyi yaptı. Duruşmada olayın intihar olduğunu iddia etti ve Şule Chat'in bakire olmadığını, kızlık zarında eski yırtıklar olduğunu söyledi. Sonunda Şule Chat'in tecavüz edildikten sonra öldürülüp plazadan atıldığı ortaya çıktı. Hunharca işlenen cinayette sosyal medya olmasa intihar denilip üstü kapatılacaktı. Israrlı takip sonu da mahkeme kararını 1,5 yıl sonra verdi. Mahkeme sanıklar Çağatay Aksu'ya ihal indirimi uygulayarak müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis, Berk Akan'da 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Hunharca öldürülmüş kadın cinayeti davasında yine ihal indirimi karşımıza çıkıyordu. Gerekçeli kararda cinayet ayrıntılı anlatıldı ama ihal indirimi yine de vardı. Gerekçeli karardan cinayetin nasıl işlendiğini de okuyalım. Çağatay Aksu'nun şikayet edileceğini ve zor durumda kalacağını düşünerek maktureyi darp ettiği, boğazını sıkması nedeniyle ölen veya şuurunu kaybedip bayılmış olan maktulenin öldüğünü düşünerek intihar görüntüsü vermek için binanın 20. katındaki ofisin penceresinden aşağı atmak suretiyle işlediği cinsel saldırı suçunu gizleme ve delilleri ortadan kaldırmak amacıyla nitelikli kasten öldürme, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işlemiştir. Aksu'nun delilleri yok ettikten sonra ofisin penceresinden 3.50 sıralarında maktuleyi aşağı attığı sabittir. Berk Akand'ın beyanına göre ofisten çıkmadan kısa süre önce Aksu tarafından kullandıkları bardakların yıkanmış olmasıyla da delillerin yok edildiği kanaatine varılmıştır. Berk Akand için ise şu tespitler yapıldı. Aksu'nun yanında yer alarak onu cesaretlendirerek eylemini kolaylaştırmak suretiyle Chat'in direncinin kırılmasını sağlamış, Aksu'nun nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli kasten adam öldürme suçlarına yardım eden sıfatıyla katıldığının tüm dosya kapsamı delillerle sabit olduğu anlaşılmıştır. Adaletsizlikten boğulanlar Türkiye'si diyorum ya, onlardan bir tanesi de İzmir'de Bora Aşçılar'ın ölümüydü. Lise 2. sınıf öğrencisi Bora Aşçılar karşıdan karşıya geçerken hızla gelen Mehmet Emrah Kurtoğlu adlı sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybetti. Baba Osman Aşçılar bana ulaştığında dava 586 gündür sürüyordu ve Mehmet Emrah Kurtoğlu tutuksuz yargılanıyordu. Dava dosyasındaki keşif raporu, adli tıp raporu, bilirkişi raporlarını istedim. Titizlikle inceledim, Twitter'da şunları yazdım. Alkollü sürücü ve Bora Aşçılar'ın ölümü. Bora Aşçılar 16 yaşındaydı. İzmir'de karşıdan karşıya geçmek isterken Mehmet Emrah Kurtoğlu'nun çarpması sonucu hayatını kaybetti. İlk duruşmada serbest kaldı. Aradan geçen 586 gündür tutuksuz yargılanıyor. Baba Osman Aşçılar olduğu için adalet arıyor, hem de başka boralar ölmesin diye davayı titizlikle takip ediyor. Elde ettiğim bulgular şöyle. Sürücü 103 promil alkollü çıktı, aşırı hız yaptı. Sağ şeride makas atıp girdi, fren yapmadı. Çarpma anında telefonla konuşuyordu. Sürücü Mehmet Emrah Kurtoğlu, Bora'nın ölümüne neden olan günü şöyle anlatıyor. Bir tane bira içtim, aniden önüme çıktı. Yol daraldığı için sağ şeride geçtim, çarpmamak için frene bastım. 40-50 kilometre hızla gidiyordum. Sürücü Mehmet Emrah Kurtoğlu'nun söyledikleri ne kadar gerçek. 103 promil alkollü çıktı. Görgü tanıkları makas attığını söylüyor. Yol daralmıyor, fotoğraflarda görülüyor. Frene bastım diyor, olay yerinde fren izi yok. Hız 40-50 kilometre diyor, daha fazla ve hız limiti olayın olduğu bölgede 30 kilometre. Duruşmalar devam etti. Mehmet Emrah Kurtoğlu Facebook sayfasında rakıyla poz veriyor. Bu Bora'nın ailesini kahrediyordu. Bora'nın ailesi trafikte kaza denilen cinayetlere dikkat çekmek için eylemlere katılıyordu. Bu eylemleri Bora'nın ölümüne yol açan Mehmet Emrah Kurtoğlu'nun Facebook sayfasını eleştirdi ve tiyatral yeteneğe sahip olanlara klavye kahramanlıkları da eklenince ortaya çıkan şov. Arkalarını aldıkları kitle bile değil yığın ile edepsizlikte sınır tanımıyor diye paylaşım yaptı. Bu paylaşım Bora'nın ailesini bir kez daha kahretmişti. 788 gün sonra karar çıktı. 103 promil alkol aldığı tespit edilen Mehmet Emrah Kurtoğlu 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mehmet Emrah Kurtoğlu hiç tutuklanmadı. Karardan sonra çıkan bir anlamda AKP affına dönüşen infaz yasası değişikliğiyle de cezaevine hiç girmeden kurtuldu. Karar sonrası baba Osman aşçılarıyla konuştum. O kadar üzgündü ki Bora'yı bir kez daha öldürdüler diyebildi. Üzgün, kızgın ve öfkeliydi. Adalet mücadelesine devam edeceğini söyledi. Ve benim Bora'm gitti. Başka Boralar ölmesin diye de mücadele etmek istiyorum dedi. Kitabı yazdığım tarihlerde baba Osman aşçılar adalet mücadelesine devam ediyordu. AKP meclis üyesinin trafik cinayeti. Adaletsizlikten ölen Türkiye'nin öykülerini anlatmaya devam edeyim. Yer bu kez Mersin. Tarih 2 Temmuz 2018. Sürücü Ramazan Topal yaya geçidinde 6 yaşındaki Ekin ve 9 yaşındaki Evrim Çakmakçı ile kuzenlerine çarptı. İki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kuzenleri de ağır yaralandı. İki küçük çocuğun ölümü ve bir kişinin de ağır yaralandığı olay trafik kazası olarak haber yapıldı. Dava başladı. Sürücü Ramazan Topal mahkemede hızının 40-50 kilometre civarında olduğunu söyledi. Güvenlik kamerası görüntüleri ise tam tersini gösteriyordu. Baba Ali Çakmakçı ve anne Özlem Çakmakçı bir yandan iki yavrusunun acısını yaşarken bir yandan da adaletin yerini bulması için gece gündüz uğraştılar. Bilirkişi ve uzmanların hazırladığı raporlarda sürücü Ramazan Topal'ın kaza değil cinayet işlediği ortaya çıktı. Yaya geçidinde iki çocuğun ölümüne bir kişinin de ağır yaralanmasına neden olan Ramazan Topal, AKP Toroslar Belediye Meclisi üyesiydi. Mahkemede hızının 47 kilometre civarında olduğunu söylemesi belgelerle yalanlandı. Ramazan Topal'ın frene basmak, kornaya basmak, şerit değiştirmek, manevra yapmak, hız azaltmak gibi hiçbir önleyici tedbir almadığı uzman ve bilirkişi raporlarıyla da tespit edildi. Dava sırasında tanık ortaya çıktı. Arabayı Ramazan Topal'ın değil kızının kullandığını söyledi. Dava sonuçlandı. AKP meclis üyesi 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Ödül gibi cezaya anne Özlem Çakmakçı tepki gösterdi. Bir çocuğumun yaşı kadar bile ceza almadı. Yaya geçidinde işlenen trafik cinayeti davasında verilen ödül gibi cezaya aile itiraz etti. Aile ile konuştum, gözyaşları içinde bana dediler ki, ''Lütfen bizi yalnız bırakmayın. Yaya geçidinde cinayet işlendi. Sosyal medya bu işin peşini bırakmasın. Bu cinayet cezasız kalmasın.'' Bizim yavrularımız geri gelmeyecek. Cezalar caydırıcı olsun ki başka yavrular, insanlar ölmesin. Cinayetler kaza diye örtülmesin. Dava istinaf mahkemesine gitti. 6 yaşındaki Ekin ve 9 yaşındaki Evrim Çakmakçı kardeşlerin ölümü, İknur Emine Yalçın'ın da yaralanmasına neden olan ve yargılandığı yerel mahkemede 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edilen sürücü Ramazan Topal yeniden yargılandı. Adana Bölge Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada AKP Belediye Meclis Üyesi Ramazan Topal tahliye edildi. Çakmak ailesi adaletin yerini bulması için mücadeleye devam ediyor. Nadire Kadirova'ya ne oldu? Adaletsizlikten ölen Türkiye'de bir dikkat çekici olay da Özbekistan vatandaşı Nadire Kadirova'nın ölümüydü. AKP milletvekili emekli general Şirin Ünal'ın evinde Şirin Ünal'ın beylik tabancasıyla vurulmuş olarak bulundu. İntihar mı, cinayet mi tartışmaları başladı. Tartışmaların artması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü teamülleri ve yasal sorumluluğu aşan bir açıklama yaptı. Önce açıklamaya bakalım. Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 23 Eylül 2019 Pazartesi günü 21 sıralarında İstanbul Milletvekili Sayın Ş.Ü.'nün ikametinde meydana gelen intihar olayı ile ilgili olarak yapılan paylaşımlar ve yorumlar nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu intihar olayı Sayın Milletvekilinin eşi, kızı ve evin diğer yardımcısı ile birlikte ikametinde bulunduğu esnada meydana gelmiştir. Olayın gerçekleşmesine müteakip tüm iş ve işlemler Cumhuriyet Savcısının gözetiminde ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Olay yerinde yapılan teknik ön incelemede intihar harici herhangi bir şüpheli durum müşahede edilmemiş, ayrıca müntehirenin odasında intihar eğiliminde olduğuna dair bulunan geçmiş tarihli notlar da dahil tüm bulgular soruşturma dosyasına eklenmiştir. Konuyla ilgili soruşturma Cumhuriyet Savcılığı tarafından çok yönlü olarak detaylı ve titiz bir şekilde sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Açıklama tuhaftı. Şirin Ünal'ın adı Ş.Ü. diye kodlanarak yapılmıştı. Sonra da kesin bir ifade ile olay yerinde yapılan teknik ön incelemede intihar harici herhangi bir şüpheli durum müşahede edilmemiş, ayrıca müntehirenin odasında intihar eğiliminde olduğuna dair bulunan geçmiş tarihi notlar da dahil tüm bulgular soruşturma dosyasına eklenmiştir denilerek Kadirova'nın intihar ettiği sonucuna varılıyordu. Oysa kovuşturma ve soruşturma sonunda savcılığın karar vermesi gerekiyordu. Bu açıklama ile Nadira'nın ölümündeki şüpheler arttı. Baba Ali TV'de Suat Toktaş Nadira'nın ölümünü her ayrıntısıyla kamuoyu gündemine taşıdı. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ ve Bir Gün'den Erk Acerer de ısrarlı bir şekilde olayı takip ettiler. Ben de bütün olup bitenleri yakından takip ettim. Savcılık 5 Mart 2020'de takipsizlik kararı verdi. Bu karar üzerine Nadira'nın ölümüne ilişkin ayrıntıları daha yakından araştırmaya başladım. Abisi Muhammed Kadirov ile konuştum. Ortada şüpheli birçok durum vardı. Bu şüpheleri giderecek araştırma, kovuşturma ve soruşturma ayrıntılı bir şekilde yapılmamıştı. Sanki bir an önce kapansın isteniyordu. Nadira'nın avukatlarına ilişkin tartışmalar da vardı. Kitabı yazdığım dönemde bu tartışmalar kesin bir bilgi ve bulguya dayanmadığı için yazmıyorum. Ama tuhaflıklar çoktu Nadira'nın ölümünde. Takipsizlik kararından sonra Nadira'nın avukatı Profesör Doktor İlyas Doğan oldu. İlyas Doğan'a davayı alınca ilk fark ettiğiniz ne oldu diye sordum. Yanıtı önemliydi. Bu kadar gündemde ve göz önünde olan bir davada bu kadar çok acemilik yapılması tuhaf geldi. Bu yanıt aslında davada delillerin ve bulguların yeterli incelenmemesi ve çelişkilerin çok olması anlamına geliyordu. Halk TV'de Enver Aysever, Ceyda Karan ve benim birlikte yaptığımız gazeteciler masasında Nadira'nın ölümündeki çelişkili ve boşlukları anlattı. Nadira Kadirova dosyasının yeniden açılması ve şüpheye yer bırakmadan intihar mı cinayet mi olduğu ortaya çıkmalıydı. Şirin Ünal'ın eski asker olması ve AKP açısından kritik bir yerde olması davayı gölgelememeliydi. Nadira'nın yabancı uyruklu olması ve sahipsiz görülmesi de doğru değildi. Benim açımdan intihar mı cinayet mi olduğu konusunda emin değilim. Bilgilere, delillere, olayı araştırma haline baktığımda üstünü bir an önce kapamak aceleciliği olduğunu görüyordum. Davayı inceleme ve yaptığı araştırmalardan elde ettiğim şüpheleri 10 maddede anlatayım. 10 maddede Nadira'nın şüpheli ölümü. 1. Olay yerinde yeterli deliller toplanmadı. Örneğin Nadira'nın intihar mektubu yeterli incelenmedi. Yazı Nadira'ya mı ait? Bunun adli tıptan tam teşekküllü bir raporu alınamadı. Avukat İlyas Doğan, Ankara Adli Tıp'a defalarca başvurulduğunu, uzman yok diye yanıt geldiğini, sonra da olabilir gibi muğlak ifadeler kullanıldığını, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yazıya ise yanıt verilmediğini söyledi. İntihar mektubunun yanında bulunan kalemde ise parmak izi araştırması yapılmadı. 2. Nadira'nın ölmeden bir gün önce yakın arkadaşına söylediği, Şirin Ünal'ın kendisini taciz ettiği ve bu yüzden intihar edeceği sözlerinden savcılık ve emniyet intihar kısmı üzerine yoğunlaşıp karar verdi. Oysa taciz kısmına hiç yönelmediler. Şirin Ünal'ın tacizi varsa eğer bu intihar olsa bile ölüme etki eden çok önemli etmendi taciz iddiası üzerinde durulmadı. 3. Ankara Emniyet Kimyasal Şube Müdürlüğü tarafından verilen raporda Nadira'nın elindeki swap izinde atış bulgularına rastlanamadığı yazıyordu. Yine emniyet raporunda Şirin Ünal ve evde bulunan kızı ve eşinde de swap izinde atışa rastlanmamıştı. Nadira kendisini öldürdüyse neden atış izi yoktu? Kimse de iz olmadığına göre swap izleri yok edilmiş olabilir miydi? Uzmanlara sordum, swap izlerinin silinebileceğini söylediler. Emniyet ve savcılık bunun üzerinde de yoğunlaşmadı. 4. Swap incelemesinden faile ulaşılması imkansız hale getirilmişti ama faile ulaştıracak kesin bir bulgu ise yok sayıldı. 21.11.2019 tarihli raporda Nadira Kadirova'ya ait olduğu bildirilen anal sürüntü örneğinde sperm hücresinin görülmediği ancak prostat spesifik antijenin yani PSA tespit edildiği bildirilmiştir yazıyordu. Anal bölgedeki PSA bulgusu en geç 13 ila 48 saat süre içinde tespit edilebiliyordu. Burada şüpheli olan Kadirova'nın ölümünden hemen önce bir erkekle temas etmiş olma ihtimalinin çok yüksek oluşuydu. Bu yüzden PSA buluntusu ile Şirin Ünal'ın DNA testi yapılmalıydı ancak yapılmadı. Uzmanlar bu tip ölümlerde PSA'dan faile gitme oranının %70 olabileceğini söylüyorlar. Bu kadar önemli olan detay için DNA eşleşmesinin yapılmaması şüpheleri arttıran en önemli bulguydu. 5. Adli tıp raporunda rahimde mesane yıkama sıvısı iddiaları da araştırılmadı. Uzmanlar böyle bir sıvının yabancı DNA izlerini silmek için kullanılmış olabileceğini söylüyor. Bu sıvının neden bulunduğu da araştırılmadı. 6. Nadira'nın otopsi raporunda ketamin maddesi bulundu. Ketamin anestezi de kullanılan güçlü bir maddeydi. İntihar edecek olan birisi 3-5 dakikada bayıltacak bir ilacı almayacağına göre ketamin Nadira'ya dışarıdan uygulanmıştı. Bunun anlamı şuydu, ya ilk yardım ekibi vermişti ya da evden birisi. Ketamin aynı zamanda son dönemlerde ekstazi yerine kullanılan bir uyuşturucu olmuştu. Nadira'daki ketaminin nereden geldiği de araştırılmadı. 7. Nadira'nın telefonu savcılıkça alıkonuldu. Telefondaki yazılı mesajlar dosyaya konuldu ama sözlü mesajlar yer almadı. Sesli mesajların önemi şuradaydı. İntihar ettiği söylenen birinin bu sözlü mesajlarda haleti ruhiyesi net bir şekilde görülebilirdi. Nadira ölmeden bir gün önce İngilizce kursuna yazıldığını ve Şirin Ünal'ın kurs için izin vermediğini söylüyordu. İntihar edecek birinin geleceğini planlayacak bir kursa yazılması tuhaftı. 8. Nadira Kadirova, Şirin Ünal, kızı ve eşiyle evde bulunan diğer Özbekistan vatandaşı bakıcının telefon görüşme trafikleri, yani HTS kayıt raporu, dava dosyasına konulmadı. HTS kayıt raporu, yani Historical Traffic Search, kişilerin telefonlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmelerin arayan, aranan, arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgilerini kapsar. Yani olay gününün öncesi ve sonrasında bütün HTS kayıt raporu alınsa kim nereyle ne zaman kimlerle görüştü net bir şekilde ortaya çıkacaktı. Ama bu kadar önemli bir bilgiye ulaştıracak bilgileri emniyet ve savcılık araştırmadı. HTS kayıtlarını alıp incelemedi. 9. Tetiğin çekiş pozisyonu, açısı, mesafesi konusunda teknik inceleme yapılmadı. Nadira öldükten sonra çekilen fotoğraflarda neden silah içinde şarjör olmadığı araştırılmadı. 10. Nadir Han'ın ağabeyine ve arkadaşlarına polislerin vebal alıyorsunuz diyerek şikayetten vazgeçirmeye çalışması da araştırılmadı. Polislerin ifadelerine başvurulmadı. Bu 10 madde Nadir Han'ın ölümündeki şüpheleri net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama Nadir Han davasında çok çetrefilli iddialar da var. Davanın kapatılması için rüşvet teklifleri ve pazarlıklar. Bunları derinlendiremediğim için kitabı almadım ama araştırmaya da devam ediyorum. Kitabı yazdığım anlarda Nadir Han için verilen takipsizlik kararına itiraz da reddedildi. Avukat İlyas Doğan ve ailesi bundan sonraki hukuki süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söylediler. Şu ana kadar anlattıklarım ve gördüklerime dayanarak söyleyebileceğim Nadir Han'ın ölümündeki şüpheler bende daha da arttı. İntihar ise tüm bu yukarıda yazdığım belge, delil ve bulguların titizlikle incelenip soruşturulması gerekiyor. Bu yapılmadığı sürece intihar mı cinayet mi tartışması bitmeyecek ve cinayet şüphesi hep daha ağır basacak. Bir ölümün modern çağın ve kriminolojinin bu kadar gelişmiş bir dönemde muğlak kalması olacak şey değil. Nadir Han olayını araştırmaya ve takip etmeye devam edeceğim tabii ki. 11. ayrımın sonu. Sayfa 114.